17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programımızın kaydını Roblin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 28 Aralık Salı ve saat şu anda 12. Siz bu program kaydını yarın saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nuray Gündez'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün program yapımcıları olarak programı size bizler sunacağız. Konuğumuz yok ve programımızın konusu da 2021 yılı değerlendirmesi. Bugün dahil 52 hafta program gerçekleştirdik. Herhangi bir program tekrarı yapmadık. Toplam konuk sayımız 53 oldu. Konuksuz program sayımız, yani program yapımcıları olarak kendi aramızda yaptığımız programlarımızın sayısı da 5 adet. Bugün 52. hafta ve 1133. programımızı sizlere sunacağız. 10 Ekim 1999 tarihinde başlamış olduğumuz Altın Saatler programı 22 yıldır devam ediyor. Ben ilk olarak Elvan Cantekin'e söz vermek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de afetlere ilişkin 2021 yılı özetini Elvan'dan rica ediyoruz.
Evet, hepinize tekrardan merhabalar. Esasında 2021 yılına baktığımızda gerek Türkiye'de gerekse dünyada temel olarak karşımıza çıkan şey COVID-19 pandemisi. Esasında uzun süren, ikinci senesini neredeyse tamamlamak üzere olan bir afet diye nitelendirmek lazım. COVID-19 hala bu bulunduğumuz günlerde de hızını arttırarak devam ediyor. Biraz nitelik değiştiriyor, çeşitli varyantlarıyla karşımıza çıkıyor ama hayatımızı etkilemeye, bütün dünyada çeşitli şekillerde ekonomik alanda olsun, insan kaynakları, insan kayıpları olsun, o çok ciddi hasarlar vermeye devam ediyor. 2021'e baktığımız zaman diğer bir olay da özellikle iklim değişikliğine bağlantılı olarak şiddetlendiğini fark ettiğimiz ve bu konuda bilim adamlarının da artık politikacıların da hemen hemen herkesin diyebilirim fikir birliğine vardığı hidrolojik ve meteorolojik afetler. Bunlar oldukça sayısal olarak da şiddet olarak da 2021 yılında arttığını görüyoruz. Bir de hani şey olarak depremler olarak oldukça sakin geçen bir yıl diye değerlendirmek lazım 2020'yi. 2021 yılında gerçekten büyük boyutlardaki bir deprem afetini Haiti'de yaşadık. Onun ötesinde tabii 2021 yılında bir takım volkanik aktiviteler vardı dünyanın çeşitli yerlerinde karşılaştığımız. İspanya'da, Atlas Okyanusu'nda, Las Palmas'ta, Endonezya'da ve de Orta Amerika'da bir takım volkanik faaliyetler gözümüze çarptı. Ama onların maddi hasar dışında bir insani kaybı yol açmadığını söyleyebiliriz. İnsani kayıp açısından baktığımızda esasında 10 tane büyük, ilk 10 büyük olay doğal afet olarak. Birincisi tabii ki Haiti depremi. Haiti'de bu depremde Ağustos 2021'de meydana geldi. 2248 kişi hayatını kaybetti. Ondan sonra ikinci en büyük can kaybına neden olan afet gene çok yakın bir tarihte Aralık 2021'de Filipinler'de oluşan süper tayfun diye adlandırılan Rai. O da 375 kişinin ölümüne neden oldu. Daha sonra özellikle baktığımızda zaten onu görüyoruz. Su baskınları, taşkınlar ve de fırtınalar, siklonlar ve benzeri hava olayları listenin bu afetlerle ilgili listenin yaklaşık %50'sini oluşturuyor. Ve diğer olaylarda dediğim gibi en yüksek can kaybının olduğu 10 olaya baktığımızda bunların diğer söylediklerimizin dışındakileri genellikle işte oluşmuş tropik fırtınalar, kasırgalar, siklonlar ve de sel felaketleri. Bunlar içerisinde tabii en ciddi ekonomik kayba neden olan afet Amerika'yı vuran, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını vuran Louisiana'dan başlayıp ta kuzeyde New York'a kadar etkisini gösteren İda kasırgası. Bu da 91 kişinin ölümüne neden oldu ama onun ötesinde çok ciddi olarak ekonomik kayıplara neden oldu. Gene bir şeye dönersek, insan kayıpları üzerinde konuşuyoruz. Korona ile ilgili kayıplara bakarsak esasında rakamlar gerçekten 2020 ile karşılaştığında çok çok yüksek. Şu anda 4. peak'i yaşıyor dünyada bir sürü ülke. Hatta bazı ülkelerde 5. peak bile diyebileceğimiz nokta var. Bu 5 peak'ten son 3'ü 2021 yılında oldu ve şu anda tabii omikron varyantı ile birlikte rakamlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. 2021 sonu itibariyle, yani bugün itibariyle 5.413.000 kişi koronaya bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiş durumda. Bu resmi istatistikler, rakamların örneğin Türkiye'de olduğu gibi çok fazla tartışıldığı da başka ülkelerde var. 2020 sonunda bu rakam 1.941.000'di. Yani 2021 yılında yaklaşık 3 milyon kişi korona ve koronaya bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş vaziyette. Bu da çok ciddi bir rakam. Ekonomik kayıplara baktığımızda ekonomik kayıplar açısından şöyle bir şey söylemek mümkün. Bir kere yani bu afetlerdeki mevcut ekonomik kayıpların değerlendirilmesinin en sağlıklı yapan tabii ki sigorta şirketleri. Fakat sigorta şirketleri de bu değerlendirmeyi tabii ki Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde yapıyorlar. Öbür taraftan diğer fakir ülkelere ya da az gelişmiş ülkelere baktığımız zaman oradaki ekonomik kayıplar belki mutlak rakamlar açısından çok yüksek olmasa bile karşılaştığımız bir durum var. Orada bu afetler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplar esasında birçok ülkenin genel hasılasını, yani gelirlerinin önemli bölümünü ve varlıklarının önemli bölümünü azaltan ve o anlamda zarar veren türden afetler. Örneğin biz işte afetlerle ve bu özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak da arttığını söylediğimiz hidrolojik ve meteorolojik afetlere baktığımızda Amerika'daki rakamlar korkunç. Hatta şöyle diyebilirim, Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir yılda 1 milyar doların üzerinde ekonomik zarar veren afet sayısı 18. Bu rakam geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ortalama 16. Yani bu sene orada da bir artış söz konusu. Ve de şu anda sigorta şirketlerinin yaptığı değerlendirme 200 küsür milyar dolarlık bir ekonomik kayıp sözden bahsediliyor 2021 yılı için. Bu geçtiğimiz yıla oranla birazcık daha yüksek esas olay bu 2021 yılında özellikle az gelişmiş ülkelerde ya da fakir ülkelerde meydana gelmiş olan afetlerin o ülkeler üzerindeki etkilerinin çok iyi bir şekilde değerlendirilip değerlenmediği bu sorunun cevabını açıkçası bulamıyoruz. Ama baktığımızda işte Hindistan'da ve Güneydoğu Asya'daki sel felaketleri, Nepal'de dahil olmak üzere Anakara'daki sel felaketleri, Çin'deki sel felaketleri, Afrika'da işte Sudan, Somali gibi ülkelerde meydana gelen olaylar, bütün bunlar o ülkelerin gerçekten ekonomilerine çok ciddi olarak hasar vermiş durumdalar. Demin de söyledim, yani istatistiksel olarak esasında 2021 yılında en büyük ekonomik hasarı veren, en maliyeti yüksek olan kasırga İda. Bu gerçekten 32 milyar dolar civarında sigortalanmış bir hasar verdiği tespit edilmiş. Onun arkasından ikincisi gene Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'ta bir meydana gelen bir soğuk hava olayı, winter storm, yani kış fırtınası ve Texas'ta belki hatırlarsanız çok uzun süre milyonlarca insanın elektrik sağlanamaması nedeniyle ortaya çıkan ciddi ekonomik kayıplar da var. Bir de tabii ki unutmamak gerekiyor. Avrupa'da, Orta Avrupa'da Almanya ve Almanya'nın batısında Belçika'yı ve Lüksemburg'u da etkileyen çok ciddi Temmuz ayında o meydana geldi. Sel felaketleri var ve bu sel felaketlerin ekonomik etkisi de yaklaşık 13 milyar dolar olarak belirtiliyor. Yani çok ciddi olarak ekonomik kayıplarda artış var. Ona karşın 2021 yılında daha önce de bizim defalarca belirttiğimiz gibi bir trend söz konusu. O trend devam ediyor. Doğal afetlerde ölen insan sayısı, can kayıplarında bir azalma var. Ama öte yandan dediğimiz gibi ekonomik kayıplarda çok ciddi artışlar söz konusu. Onunla ötesinde bir de tabii kompleks acil durumlara bağlantılı olarak ortaya çıkan insani krizler var. Bu Birleşmiş Milletler'in rakamlarına baktığımızda esasında yani rakam 2021'den 2022'ye doğru giderken yaklaşık 274 milyon insanın dünyada şu veya bu nedenle insani yardıma muhtaç olduğu ve korumaya muhtaç olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça büyük rakam. Çünkü 2020'den 21'e geçerken bu rakam 235 milyondu. Yani 35 milyonun üzerinde bir artış, 40 milyon civarında bir artış söz konusu insan sayısında, yardıma ihtiyaç duyan insan sayısında. Bu da çok olumsuz bir gelişme. Gittikçe artan çatışmalar, işte onunla birlikte iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunların getirdiği göç olayları ve benzeri nedenlerle bu durum daha ciddi olarak karmaşık bir hale gelmeye başladı ve büyük bir esasında insani yardım yükü oluşmaya başladı. Yaklaşık 41 milyar dolarlık sadece Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir fon toplama talebi var. Bu da oldukça büyük bir rakam. Onun ötesinde tabii ki işte Afganistan'daki olaylar, bu da ciddi bir insani krizin 2021'de yaşanan bir insani kriz. Türkiye'yi de yakından etkileyen bir takım olaylar da söz konusu. Şöyle bir baktığımızda ne yazık ki Akdeniz ve Ege Denizi'nin bir anlamda mültecileri için bir hakikaten kara bir bölge olmaya başladığını, gittikçe de artan şekilde olayların da sıklaşmaya ve kayıpların da artmaya başladığını görüyoruz. 2021 öyleydi, 2022'de de bu olumsuz ekonomik koşullar, işte özellikle kıta Afrika'sındaki gelişmeler ve de Afganistan, Irak filan gibi ülkeler gelişmeler bu tür mülteci olaylarının artmasına ve de tabii ki buna bağlı olarak da olumsuz koşullarda yapılan bu eylemlerin sonucunda son derece vahim olmasına, acıklı olmasına neden oluyor. Yani baktığımızda gene şeyi görüyoruz. Bu afetler fakir ülkeleri vuruyor. Demin de söyledim, işte Afrika kıtasında Sudan mesela sadece bir şey yüzünden, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları yüzünden 800 bin insan etkileniyor ve o 800 bin insanın bir şekilde yardıma muhtaç hale geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta da olaylar var, Bangladeş'te olaylar var, Hindistan var, Nepal var, Filipinler var. Durum hakikaten o anlamlarda vahim. Bakarsak Türkiye'deki duruma bakarsak fazla çok bu şeyi uzatmadan 2021 yılında Türkiye'de bir kere biraz sonra belki Nuray Hoca da bahsedecek, öyle kayda değer büyük bir deprem söz konusu değil ama Türkiye'de COVID-19 pandemisinden payını alıyor. Dördüncü peak'i görüyoruz şu sıralarda. Şu anda Türkiye 9.3 milyon vakayla dünyada 6. sırada ve dünyadaki vakaların %3.2'si Türkiye'de gözlemlenmiş oluyor. 2021 sonu itibariyle Türkiye'de 81 bin kişi COVID ve COVID'e bağlı nedenlerle ölmüş vaziyette. Ama bunun yani 2 yıllık süreçte baktığımızda 2021 yılında 60 bin kişinin öldüğünü, 2020 sonu itibariyle ölüm sayısının 20 binde olduğunu belirtmek lazım. Yani 2021'de COVID'e bağlı nedenlerle Türkiye'de ölen kişi sayısı 2020'nin 3 misli. Bu da olayın vahametini daha da arttırıyor. Tabii COVID'e bağlı ekonomik zararlar, ekonomik kayıplar, onları artık rakamlandırmak bile gittikçe zorlaşmaya başladı. Türkiye'de başka neler oldu? Evet, pek fazla bir depremle ilgili bir şeyimiz, kaydımız yok ama orman yangınları ve gene seller Türkiye'de çok ciddi kayıplara neden oldu. Türkiye'de bir dönem, özellikle yaz, Temmuz, Ağustos döneminde 54 ilde 300 civarında orman yangınına müdahale edilmek durumunda kaldı. Bu konuda tabii biz birkaç tane de program yaptık. Manavgat, Marmaris, Milas gibi çok büyük oranlarda, birçok büyük alanlarda orman yangınlarıyla da uğraşıldı. Toplam WWF'in bildirdiği, Türkiye ofisinin bildirdiği şey, yaklaşık 175 bin, 176 bin hektar orman yandı bu süreçte 2021 yılında Türkiye'de. Ve tabii bu yalan olma alanının son 20 yılın toplamı kadar olduğu da söyleniyor. Yani son bir senede yanan orman miktarı, son 20 yılda yanan orman miktarına eş. Tabii bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Biz de bunu programlarımızda ele aldık. Özellikle yangınlara havadan müdahale kalitesi ve kapasitesi üzerinde çok ciddi tartışmalar yapıldı. Seller konusunda da oldukça yoğun bir yıl yaşadık. Bütün dünyada olduğu gibi. Bunlar içerisinde tabii en büyüğü Ağustos ayının ilk yarısında ve ortalarında yaşadığımız Kastamonu, Sinop, Bartın illerinde etkileyen 81 kişinin hayatını kaybettiği sel var. Batı Karadeniz selleri ve bu arada çok tabii büyük ekonomik zararlar da var. Yıkılan binalar, sellere kapılıp giden ekonomik değerler filan. Onun ötesinde işte Ocak ayında İzmir'de var, Giresun, Ordu, Rize'de Temmuz ayında 6 can kaybının olduğu sel var, Artvin var, Van var, Ankara'da Haziran ayında olan sel felaketleri var. Yani yurdun önemli bölümü de bir şekilde bu aşırı yağışlar ve tabii ki yeterli altyapının olmaması ya da altyapının değişen iklim koşullarına adapte edilmemesi nedeniyle afete uğradı. Şeyde bu arada fırtınalar ve hortumlar da etkili oldu Türkiye'de. Hortum olayını son yıllarda gittikçe daha sık görmeye başladık. Artık eskiden yani Antalya ya da İskenderun gibi Akdeniz bölgesinde kıyı kentlerinde izlenen, gözlenen hortumlar artık hemen hemen Türkiye'nin bir kere bütün kıyı bölgelerine hatta iç bölgeleri de etkilemeye başladı. İşte İzmir'de, Güneybatı Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, kıyı bölgelerinde ağırlıklı, Marmara Denizi'nde en son mesela İstanbul'da da hortum izlendi. Böyle hortum sayılarında artış olduğunu görüyoruz. Ekonomik kayıplar oldukça sınırlı, can kaybı yok şu aşamada ama bu hortumların hani ekonomik faaliyetlerin olduğu ve de insanların yaşadığı bölgelerde meydana gelmesi durumunda tabii ki ciddi bir tehdit olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o konuda halkın hiçbir şeyi yok. Birikimi ya da tecrübesi ya da bununla ilgili bir farkındalığı yok. Bu da çok ciddi bir sorun. O fırtınalardan da bahsetmek gerekirse özellikle bu şeyde Kasım ayının sonundayız. Türkiye'nin Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde çok etkili olan bir fırtına oldu. İstanbul'da ve Zonguldak'ta toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Uçan çatılar, devren ağaçlar nedeniyle. Yani orada da birçok araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle bu fırtına ve hortumlar nedeniyle ekonomik kayıp ve de can kaybı yaşayan ülkeler arasında girdi. 2021 yılı ile ilgili son söyleyeceğim şey de 2021 yılı Türkiye'de afet eğitim yılı olarak ilan edildi AFAD tarafından. Bu çerçevede oldukça yoğun bir takım eğitici kampanyalar, eğitim programları düzenlendi. Rakamlar şu anda veremeyeceğim, bilemiyorum ama oldukça fazla sayıda insana, vatandaşa ulaşıldı ve bir şekilde temel afet bilinci diye değerlendirebileceğimiz afetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. İşte videoları, şeyleri, televizyon spotlarını, bir takım broşürleri falan hala çok yaygın olarak görüyoruz. İnşallah bu eğitimlerin, bu kampanyaların, bilinçlendirme kampanyalarının, insanları eğitme çalışmalarının bir sonucunu görürüz. Evet, kuraklık tabii son demiştim ama kuraklığı da unutmamak lazım. Şöyle baktığımızda esasında 2021 yılının genelde hani bir takım bölgelerde aşırı yağışlara neden olması ötesinde Türkiye'de çok büyük oranda ciddi kuraklık yaşandığını da söylemek lazım. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi, Güneybatı Anadolu bölgesinin iç kısımları ve Orta Anadolu bölgesinin iç kısımlarında ciddi kuraklık yaşandı. İstanbul civarı, Tekirdağ, Trakya bölgesinde biraz hani normalin altında yağışlar oldu ve kuraklık yaşandı. Ama görülen o ki yıldan yıla gittikçe daha fazla kuraklık tehlikesi Türkiye'de artıyor ve bunun olumsuz sonuçlarında zaten yavaş yavaş işte özellikle tarımsal alanda kendini görmeye başladık. Daha sonra bilemiyorum daha başka hangi alanlarda kendisini gösterebilir kuraklık tehlikesi ama ciddi olarak Türkiye'nin bu değişimle sıcaklık artışına ve de sıcaklık artışıyla birlikte iklim değişikliğinin getirdiği işte hidrolojik ve meteorolojik olayların farkında olması, bu konuda planlama yapması ve bir şekilde gerek ekonomik faaliyetlerini gerekse de insan faaliyetlerini buna bir adapte etmesi, uyarlaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım 2022 yılında bu konuda daha etkin ve olumlu adımlar atılır. Evet, benden bu kadar.
Çok teşekkürler Elvan. Sağ ol Elvan Cantekin. Bize dünyada ve Türkiye'de 2021 yılında gerçekleşen afetler ve bunların sonucunda dünya halklarının ödemek zorunda kaldığı maliyetleri, can kayıplarını özetledi ve 2022'de de devam edecek afetlerin de bir işareti aynı zamanda aktardıkları. Evet, şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde ilk önce Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızdan Türkiye'deki depremler, çıkarılan yönetmelikler, önemli toplantılar ve raporlar konusunda 2021'de neler yapılmış olduğunu dinleyeceğiz. Evet, şimdi aradayız. Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Elvan Cantekin dünyada ve Türkiye'de 2021 yılında gerçekleşen afetler ve bu afetler sonucunda da ortaya çıkan tabloyu özetledi. Şimdi Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız Türkiye'deki depremler, çıkarılan yönetmelikler, önemli toplantılar ve raporlar konusunda neler olup bittiğini bize aktaracak. Buyurun hocam.
Evet, Türkiye'de depremler bakımından oldukça kötü olmayan bir yıl geçirdik diyelim. Neye göre? Yani Elvan Bey'in biraz önce sözünü ettiği seller ve orman yangınları, fırtınalar vesaireye göre 2021 yılı içinde çok şiddetli depremler yaşamadık. Bu sevindirici bir şey tabii. Umarız önümüzdeki yıllarda da yaşamayız. Ama biraz istisnai bir durum gibi de görülebilir. Ben şöyle bir Kandilli Rasathanesi'nin 2021 kayıtlarına baktım. Tabii küçük büyüklükte, yani büyüklüğü manyetüdü küçük olan çok sayıda deprem var. Onlardan söz etmeye değmez. Ama bizim hani orta büyüklükte deprem diyebileceğimiz ve moment büyüklüğü 5 ila 5.9 arasında, bunlar da çok şiddetli değil, yani böyle can kaybına veya büyük hasara neden olmayan depremler zaten. Bu tür sadece 6 deprem var Türkiye'de. Büyük çoğunluğu da 5-5-10'da 1, 5-10'da 3'e kadar en fazla. En büyüğü bunların 25 Haziran'da meydana gelen Kuşbayırı Karakoçan Elazığ depremi. Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde 5-10'da 3 büyüklüğünde. Onun dışındakiler daha küçük büyüklükte. Dünyada tabii büyük depremler oldu. Özellikle Haiti depremi, yani daha önce yaşanan depremden sonra bu deprem bir önceki kadar büyük can kaybına yol açmadı ama yine de 2011'in en önemli depremi diye düşünülebilir. Başka Türkiye'de tabii rutin olarak depremle ilgili konular devam ediyor, ele alınıyor, kurumlar çalışıyor, eğitim çalışmaları devam ediyor. Meslek odamız, bizim İnşaat Mühendisleri Odası'nın aktiviteleri, eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda herhalde sözün edilmesi gereken önemli bir çalışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu'nun deprem konusunda Temmuz 2021'de yayınladığı rapor. Bu rapor daha önce meclis araştırmaları raporları gibi aynı konuda çok kapsamlı bir rapor. Yani özellikle mevcut durumu belgelemesi bakımından bütün veçeleriyle, bütün yanlarıyla depremin değerli bir belge. O bakımdan önemli olduğu söylenilebilir. Bunlar internette var, indirilir. Çok detaylı bir şey. Mevcut durumu belgelemesi bakımından çok önemli. Tabii bunu göz gezdirdiğinizde görüyoruz ki çoğu konu aslında bildiğimiz konuların tekrarından ibaret fakat maalesef çözüme kavuşturulamamış pek çok konu var. Yani sorunlarımız çünkü depremlerde can ve mal kayıplarımız devam ediyor. Son İzmir depremi bunun en açık örneği. Geçen 2020'de meydana gelen, Ekim'de meydana gelen deprem. Ama tabii dediğim gibi bu yine de önemli bir doküman. Bu konuyla ilgili bütün tarafların bir şekilde katkıda bulunduğu, hemen hemen bütün dokümanların bir araya getirildiği esaslı bir belge. O bakımdan bence dikkate değer bir çalışma. Diğer bir önemli konu, biliyorsunuz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de yayınlanıp, Mart 2018'de yayınlanıp Mart 2019'da yürürlüğe girmişti. Onun uygulaması devam ediyor. O konuda yoğun eğitim çalışmaları yapıldı. Şu anda iş bir şekilde rutine girdi. Onunla ilgili bazı revizyon çalışmaları ufak tefek bunlar büyük ölçüde devam ediyor. Hala sonuçlanmadı, biraz gecikti. Onun da herhalde içinde, pardon, 2022'de sonuçlanacağını umuyoruz. Bu bağlamda 2018 deprem yönetmeliğinde, bina deprem yönetmeliğinde yeni bir uygulama olarak gündeme gelen tasarım gözetimi konusu da devam ediyor. O konuda kurulan komisyonun ben de üyesiyim. Dolayısıyla çalışmaları yakinen biliyorum. O konuda da giderek uygulama yaygınlaşıyor ama bir takım sorunlar da tabii çıkıyor, uygulama sorunları. Çünkü Türkiye'de ilk defa uygulanan, daha önce hiç denenmemiş bir sistem. Şimdi onların da yönetmelikte, deprem yönetmeliğinde yapılacak ufak revizyonlar yapıldıktan sonra tekrar ele alınması öngörülüyor bakanlık tarafından. Burada şu da önemli, bu tasarım gözetmenliği sistemi 2019'da başladı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir tebliğiyle yürürlüğe girdi. Ancak 2020 yılında bu konu, yani tasarım gözetmenliği konusu, imar kanununun içine girdi. Bir torba yasa çerçevesinde bu konuda yasalaştı. Dolayısıyla Bayındırlık Bakanlığı tebliğiyle kurulan tasarım gözetmenliği sisteminin bu kez bu imar kanunu çerçevesinde hazırlanacak bir özel yönetmelikle tekrar düzenlenmesi söz konusu. Bu tabii bu vesileyle işte mevcut sistemin aksayan birkaç yönü var. Onların da düzeltilmesi imkanı elde edilmiş olacak. Herhalde o da 2022 yılında yapılacak olan uygulamalardan biri olacak. Yönetmelikler bağlamında önemli bir gelişme, 2020 yılında yayınlanan altyapı deprem yönetmelikleri, bunların aslına bakarsanız 2017 ile 2020 yılları arasında yapılan çalışmalarla altyapı alanında, altyapı tesisleri alanında 7 tane deprem yönetmeliği hazırlandı. Bu deprem yönetmeliği, deprem yönetmelikleri, bu özel deprem yönetmelikleri, UTSEP dediğimiz Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlandı. Bu UTSEP herhalde dinleyicilerimiz hatırlayabilirler. Daha önce de çeşitli şekillerde ifade etmişizdir. 2010-11 yıllarında hazırlanan bir AFAD'ın Deprem Danışman Kurulu tarafından hazırlanan bir plandır. ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. 2012-2023 yıllarını kapsamaktadır eylem süresi olarak. İşte bir takım eylemler yerine getirildi ama maalesef pek çok eylem çok ayrıntılı, kapsamlı ve dikkatli hazırlanmış bir plandır. Yani hem stratejileri ortaya koyar hem de eylemleri teker teker yapılacak eylemleri teker teker tanımlayan bir rapordur. Bunların bir kısmı gerçekleştirildi, bir kısmı maalesef hala bekliyor. Ama memnuniyet verici olan bu yine işte bu eylem planında yer alan altyapı deprem yönetmeliklerinin hazırlanması konusu 2020 yılında ve 2021'de sonuçlandı. Şöyle ki Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği, Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği, Türkiye Hava Meydanı Deprem Yönetmeliği, bu üç yönetmelik ki benim kişisel olarak bu üç yönetmelikte katkım oldu. 2026 Ekim'inde resmi gazetede yayınlandı ve 2020 yılı içinde bir yıl sonra yayın tarihinden 6 Ekim 2021'de yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikler için genellikle bina deprem yönetmeliğinde olduğu gibi bir yıllık bir geçiş süresi tanımladık. Bu yönetmeliklerin ilgili çevrelerce mühendislik camiasında okunup anlaşılması, gerekli eğitim çalışmalarının yapılması için vesaire. Ayrıca standart köprülerin dışında Türkiye yalıtımlı ve sönümleyici köprüler deprem yönetmeliği de yine 6 Ekim 2020'de yayınlanarak bir yıl sonra yürürlüğe girdi. Ve de Türkiye tüneller ve diğer zemin yapıları deprem yönetmeliği de yine 2020'de 6 Ekim 2020'de yayınlanan yönetmelikler arasında, bu da 2021 6 Ekim'de yürürlüğe girdi. Bunların dışında iki deprem yönetmeliği daha var ki bunların yayınlanması 2021'e sarktı bir takım bürokratik nedenlerden dolayı. Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği 3 Şubat 2021'de resmi gazetede yayınlandı ve bunun uygulayıcısı olacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararına göre yayın tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu kadar uzun bir süreye niçin gerek görüldü onu bilemiyorum. Ayrıca yine çok önemli bir yönetmelik olan Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği 7 Mart 2021 tarihinde yayınlandı resmi gazetede ve yayın tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Böylece sözünü ettiğim 7 deprem yönetmeliği, altyapı tesislerine ilişkin 7 deprem yönetmeliği Türkiye'de özellikle altyapı bakımından büyük ihtiyacımız olan bu konuda, yani deprem tasarımlarının güvenilir, ekonomik ve depreme dayanıklı olarak tasarlanması konusundaki büyük ihtiyacı gidermiş olacağını düşünüyoruz. Bence o bakımdan çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet, ben 2021'e ilişkin depremle ilgili konuları bu şekilde özetleyebilirim.
Çok teşekkürler hocam, sağ olunuz. Şimdi sizin de bahsetmiş olduğunuz Ekim 2020'de gerçekleşen İzmir depremi, aslında İzmir depremi demememiz lazım, Samos depremi 70 kilometre, 80 kilometre uzağını etkiledi ve İzmir'de ciddi hasarlara neden oldu, can kayıplarına neden oldu ve Türkiye'de depremlerle ilgili sorunları yeniden önümüze getirdi. Muzaffer Tunca arkadaşımız İzmir depremi sonrasında ön plana çıkan konuları bize aktaracak. Evet.
Teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyicilerimize iyi yıllar diliyorum önümüzdeki yıl için. İzmir depremiyle ilgili bir özetleme yaparsak 6.9 büyüklüğündeki bu Sisam depremi 117 kişinin ölümüne ve 1030 kişinin de yaralanmasına yol açtı. 650 bina çöktü ya da ağır yaralandı. 780 binada orta hasarlı bir durumda depremi atlattı. Bunun üzerine gerek bakanlık, gerekse TOKİ bu yıkılan binalar yerine yeni 5600 bina yapma kararı aldı. Bunların 1700 konut ve dükkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından teslim edildi depremzedelere. Diğer rezerv alanda olan 4200'ü de önümüzdeki yıl teslim edilecek. Fakat bu binaların yapımı sırasında çeşitli tartışmalar çıktı. Bir tanesi tartışmalardan bu 9-10 kat imarlı olan arazideki Bayraklı'da yerinde yapılan deprem konutlarında nedense 9-10 kat yerine 6 katlı 5+1 6 katlı binaların yapımı tercih edildi. Bu da rezerv alan denilen şehir hastanesinin bulunduğu Bayraklı'daki tepelerde daha fazla binanın yapılmasına neden oluyor. Aşağı yukarı işte debinde dedim 4200 yapıda bu alanda yapılacak. Bu alanın mahsuru ne? Burada gene 80 hektar kadar bir bölümü meslek odalarında itiraza rağmen Atatürk Ormanı olarak planlanmış alanda yapılacak. Bu da çok tartışılan bir konu oldu. Diğer bir konu da aşağı yukarı 780 adet binanın durumu, orta hasarlı binanın durumu. Bu konu özellikle İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği tarafından çok gündeme getirildi. Çünkü biliyorsunuz yönetmeliklere göre bir sene içinde 780 binanın güçlendirilip veya yeniden yapılıp devreye girmesi lazım. Ancak bir sene geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bu konuda büyük bir mevzuat boşluğu var. O açığa çıktı. Bunun üzerine bu binalarla ilgili olarak maliyetler tartışması devreye girdi ve emsal artışı yapılması talep edildi. Büyükşehir Belediye'miz de %30 emsal artışını bu Bayraklı bölgesinde devreye soktu. Yalnız bu çok tartışılan bir konu oldu. Özellikle Türk Mimar ve Mühendis Odalar Birliği'nin TMOB'una bağlı meslek odaları bu konuya karşı çıktılar haklı olarak. Çünkü emsal artışı verdiğiniz zaman bunun nerede duracağı ve nasıl sonuç vereceği de belli değil. Hele son zamanlardaki yüksek fiyat artışları bu konudaki girişimleri de kete uğrattı. Nitekim 780 binadan aşağı yukarı 4-5 tanesi bu emsal artışına bağlı olarak müracaat etmiş durumda duyduğuma göre. Demek ki bu çözüm değil. Yani çözüm nerede yatıyor? Çözüm tabii bu binalar için uygun, düşük faizli diyebileceğimiz bir kaynak yaratmakta bu yeni binaların yapımında. Çünkü yeni binaların yapımı için hele son fiyat artışlarında müthiş miktarlar, bedeller ortaya çıktı. Bu da tabii yapım için çalışan oradaki depremzedeleri zorluyor. Özellikle dar gelirli mal sahiplerinin yatırım yapmasını engelliyor. Bunun için Büyükşehir Belediye'miz bir kaynak bulduğunu ileri sürdü, belirtti. Hatta bunu Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Tunsoyer'in danışmanı Onur Ergüce bizim yayınlarımızda da, Açık Radyo yayınlarında da söz konusu etmişti. Bu aşağı yukarı 340 milyon dolarlık bir Dünya Bankası kredisi. Bunun verilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığından onay isteniyor ama Cumhurbaşkanlığı da böyle bir konu olmadığında ısrar ediyor. Daha doğrusu konu işte bu dolayısıyla açıkta kaldı. Önemli bir kaynak, birçok problemi çözebilir ama dediğim gibi çözülemiyor ve bu tabii emsal artışıyla kredi konusu, yani kaynak konusu sırf İzmir için değil, ileride olabilecek ciddi depremlerde de konu devreye girecek. Dolayısıyla bu konuyla iyi bir tartışma yapmak lazım, iyi bir noktaya gelmek lazım. Yoksa aynı talep diğer depremlerde de ileri sürüldüğü zaman nasıl karşılanacak? Çünkü emsal artışı demek, yoğunluk artışı demek. Buna bağlı olarak imar planlarının bozulması demek. Bunu önleyici kaynak arayışları daha doğru çözüm olduğu kesin. Bu arada teslim edilen binalarla ilgili, TOKİ'nin teslim ettiği binalarla ilgili bir iki bilgi de vereyim. Burada 2+1 olanlar ayda 740 lira verecekler. Yani toplamda 160-180 bin lira. 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitli ödeyecekler. 3+1 olanlar ise 1020 lira ayda taksitli ödeyecekler. 220-260 bin lira tutarında olarak planlanıyor. Görülüyor ki diğer konularda da benzer bir takım girişimlerde bulunmakla gerekli. Bir konuda bu özellikle orta ve az hasarlı binalarda güçlendirme konusunun daha iyi etüt edilmesi, bunların da bir türlü desteklenmesi mali olarak gerekiyor. Bunun da yasal altyapısının, yönetmeliklerinin hazırlanması iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu sırf İzmir'de değil, bundan sonra olabilecek depremlerde de söz konusu olacak. Bir konuda sonuçlarını beklediğimiz, daha alamadığımız önemli girişim de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte yaptığı İzmir'deki o bölgedeki envanter çalışmaları, yani binalar, 33 bin binanın orada bir taraması yapıldı bu afet bölgesinde. Bunun sonuçlarını da bekliyoruz. 2022 yılında umuyorum bu sonuçlar bize de yol gösterir. Ben tüm dinleyicilerine tekrar iyi bir yıl diliyorum. Bütün arkadaşlarımıza selamlıyorum. Evet. Teşekkürler.
Çok teşekkürler Muzaffer. Tabii ki bu İzmir depremi sonrasında ön plana çıkan konuları 2022'de de ele almaya devam edeceğiz. Özellikle senin belirtmiş olduğun bu emsal artışının İstanbul Fikirtepe'de nasıl hüsranla sonuçlandığını çok iyi biliyoruz. Mülk sahiplerinin mağduriyetine nasıl neden olduğunu biliyoruz. Evet, 2022'de bu konuyu da önemli ele alacağız. Efendim şimdi ben 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 52 programın özetini vermek istiyorum sizlere. Başta da belirtmiştim. Bu 52 programda 53 konuğumuz oldu. Program yapımcıları olarak 5 programı kendi aramızda yaptık. Ve bu programların konularına göre dağılımı da şöyle: 12 program dünyada ve Türkiye'de depremler, deprem sonrası çalışmalar, risk azaltmaya yönelik çalışmalar, yer bilimleri ve Meclis Deprem Komisyonu ile ilgili 12 program. 12 program ise kentsel dönüşüm, şehir planlama, binaların yenilenmesi, güçlendirme, hukuki sorunlar, inşaat yapım süreci, müteahhitlik uygulamaları konusunda gerçekleşti. 9 programımızda özel olarak Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız ile birlikte onun 2021 yılında yazdığı ve yayınladığı Deprem ve Binalarımız kitabı üzerine ve akademideki 50. yılı üzerine programlar gerçekleştirdik. Bu programlar aynı zamanda deprem, Türkiye'de deprem üzerine yapılan çalışmaların da bir tarihçesi anlamına geliyor. Yakın bir tarihte bu programların deşifrelerini de Açık Radyo'nun internet adresinde yayınlayacağız. 7 programımız sağlıkla ilgiliydi. Covid-19, afetler sonrası sağlık sorunları ve psikoloji. Aslında tabii ki özellikle Covid-19'la ilgili programların başka programlarımızda da konusu geçti. 4 programda ise atıklar, atık yönetimi, arıtma, müsilaj, Marmara Denizi'ndeki kirlilik üzerineydi. Bir de 8 tane birer konulu program gerçekleştirdik. Afet sigortası ve DASK üzerine bir program. Ama aynı zamanda 4 ayrı programda da afet sigortası ve DASK'a ilişkin bilgileri paylaştık sizlerle. İklim üzerine bir program, yani bütünü itibariyle 55 dakikalık bir program yaptık ama 4 ayrı programda da iklime ilişkin sorunlardan bahsettik. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporu üzerine bir program yaptık ama 6 farklı programda da bahsettik. Orman yangınları üzerine bir program ama 4 ayrı programda orman yangınlarından söz ettik. Afet yönetimi üzerine de bir program yaptık ama 3 programda da afet yönetimi konularına değindik. Maden kazaları konusunda bir programımız oldu. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi kapsamında bir programımız oldu ve bugünkü programımızla da 2021'in bir özetini yapmış olduk. Böylelikle 52 haftamızı tamamladık ve aynı zamanda tabii ki 22 yıldır yaptığımız Altın Saatler programının da 1133.sünü bugün sunmuş olduk. Teşekkürlerimiz var program konuklarımıza, destekçilerimize ve tüm dinleyicilerimize. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo'nun mikrofonlarından. Teknik yönetmenlerimiz Andrei Gritku, Feryal Kabil, Ömer Şahin, Rovilin Tayar ve Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi sizlere ulaştırdılar. Altın Saatler programlarının duyurularını Açık Radyo'nun sosyal medya hesaplarından yapan Mina Çelik ve podcast sayfamızı yöneten Kerem Yalçıner'e çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii Açık Radyo yayın koordinatörü Didem Gençtürk'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet arkadaşlar, yeni yıl dileklerinizi alarak programımızı kapatalım. Nuray Hocam buyurun.
Evet, yeni yılın bütün dinleyicilerimize ve programımıza katkıda bulunan değerli arkadaşlarımıza hayırlı olmasını, mutluluk, başarı getirmesini, esenlikler getirmesini, tabii hepsinden önemli, sağlık getirmesini diliyorum.
Argun?
Ben de bu yeni yılda öncelikle sağlık, ondan sonra da işte beklentilerimize uygun mutluluklar taşımasını diliyorum arkadaşlar, herkese, dinleyenlere.
Evet, Elvan Cantekin?
Valla ben söylenenlere ek olarak umudumuzun artmasını, umudumuzun yeşermesini, umutlarımızın hayata geçmesini diliyorum.
Muzaffer Tunca?
Ben de başta sağlık diyorum. Özellikle bu COVID ortamında bütün hepimizin çok dikkatli olmasını diliyorum. Aşı olmamızı, bu aşıları takip etmemizi diliyorum. Ve ben de geleceğe umutla bakmayı ve iyi günler peşinde koşmayı bütün dinleyicilerimize saygılarımla sunuyorum.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, barış içinde gerçekleştireceğimiz bir yıl olsun. 5 Ocak 2022 Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalınız.
Hoşçakalın.
İyi günler.
...17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.